Ayrım 25. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 331. Tarih Kongreleri. Atatürk Türk tarih tezinin çok daha bilimsel bir şekilde detaylandırılması, tartışılması ve konuşulup eleştirilmesi için öğretmenlerin ve tarihçilerin katıldığı tarih kongreleri düzenlemiştir. Atatürk'ün amacı, ortaya attığı tezin bilimsel bir şekilde çok sayıda uzman eğitimci ve bilim insanı tarafından tartışılmasıdır. Önce 23 Nisan 1930'da toplanan Türk Ocakları Kurultayı'na Aksaray Delegesi olarak katılan Afet İnan, Atatürk'ün görevlendirmesiyle Türk tarihinin genişliğini ve derinliğini ortaya koyup Türk tarih tezini açıklamıştır. İnan, Atatürk'ten mektuplar sayfa 12. Afet İnan'a kulak verelim. Türk'ün medeni vasfı üzerinde esasen çok hassasiyetle duruyordum. Vereceğim nutkun esaslarını derhal hazırlamaya başladım. Atatürk'ün yazdırdığı kısımlar da vardı. Kendisi kurultayda bulunanlardan birkaç kişiyi Çankaya Köşkü'ne davet etti. Eski köşkün yemek salonu kurultayın bir komisyonu haline gelmişti. Nutkumu okudum. Dinleyenler fikirlerini bildirdiler. Herkes uygun buldu. Benden sonra Profesör Sadi Maksudi ve Doktor Reşit Galip Beyler de aynı konuda konuşacaklardı. AGE sayfa 12. Türk tarih tezinin ilk kez tartışıldığı 1930 yılındaki bu Türk Ocakları Kurultayı, 1932 ve 1937'deki tarih kongrelerinin habercisi gibidir. 1932'de Ankara Halk Evi'nde 1. Türk Tarih Kongresi toplanmıştır. 1. Türk Tarih Kongresi'ne lise tarih öğretmenleri ve üniversite tarih hocaları katılmış, basının da konuya sahip çıkmasıyla kongre ulusal bir nitelik kazanmıştır. Bu kongreye Macaristan'dan Zahit-i French de katılmıştır. Oral AG'ye sayfa 42. İlk tarih kongresi uluslararası boyutta bir kongre değildir. 1. Türk Tarih Kongresi'ne tarih öğretmenleri ve üniversite hocaları tarafından sunulan bildirilerde hem Batı merkezli tarih görüşü doğrultusunda yazılan mevcut tarih kitaplarındaki yanlışlar ve eksikler dile getirilmiş, hem yeni yazılan Türk Tarihinin Ana Hatları kitabı değerlendirilmiş, hem de Türk tarih tezinin değişik konuları işlenmiştir. Lise tarih öğretmenlerinin tamamı tarih kitaplarıyla ilgili tebliğ sunarken, üniversite hocaları Türk tarih tezinin felsefesiyle, tarihsel boyutuyla ilgili tebliğ sunmuştur. AGE sayfa 43. 1. Türk Tarih Kongresi'ne sunulan önemli bildirilerden bazıları şunlardır. Bakınız 1. Türk Tarih Kongresi, konferanslar, zabıt tutanakları, Ankara 1932. 1. Reşit Galip, Türk ırk ve medeniyet tarihine umumi bir bakış. 2. Zahit-i French, Hint akraba kavimleri arasında. 3. Yusuf Ziya Bey, Mısır din ve ilahlarının Türklerle alakası. 4. Hasan Cemil Bey, Ege medeniyetinin menşesine umumi bir bakış. 5. Afet Hanım, tarihten evvel ve tarihin fecrinde. 6. Samih Rıfat Bey, Türkçe ve diğer lisanlar arasındaki irtibatlar. İptidai Türk aile hukuku ile Hindo-Avrupa aileleri hukuku arasında mukayese. 7. Şevket Aziz Bey, Türklerin antropolojisi. 8. Şemsettin Bey, İslam medeniyetinde Türklerin mevkii. 9. Sadi Maksudi Bey, tarihin amilleri. 10. Köprülüzade Fuat Bey, Türk edebiyatına umumi bir bakış. 11. Afet Hanım, Orta Kur'un tarihine umumi bir bakış. 12. Avram Galanti Bey, yerli tarih kitabı Türk tarihinin ana hatları hakkında mülahazat. 13. Yusuf Hikmet Bey, şarkı intihat sebepleri. 14. Halil Ethem Bey, müzeler. 15. Akçuraoğlu Yusuf, tarih yazmak ve tarih okumak. 1. Türk Tarih Kongresi konferanslarının, bildirilerinin ve zabıtlarının toplandığı 1. Türk Tarih Kongresi adlı eserin ön sözünde Türk tarih tezi ve 1. Türk Tarih Kongresi şöyle özetlenmiştir. 15 yıl önce Türk'ün varlığını tarihten, adını dillerden ve kitaplardan kaldırmaya yeltenenlere karşı Türk'ün yüksek varlığını gösteren Büyük Şef Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, Türk yurdunu ve istiklalini dünya tarihine şeref verecek bir kudretle kurtardıktan sonra ona hakiki milli tarihini de öğretmek istedi. Dünyaya ilk medeniyet ışığını veren, cihan medeniyet tarihinin her safhasında ve beşeri faaliyetlerin her safhasında yaratıcı varlığının binbir deliliğini gösteren Türk milletinin tarihini, ilmi vesikalarla tespit ve neşretmek üzere kurduğu Türk Tarih Cemiyeti'nin yüksek himayesini aldı. Karanlıkları yırtan ve asırlarca hakim olan dehasının derin kaynaklarından ilham alan cemiyet, geceyi gündüze katarak onun çizdiği ana hatlar üzerinde Türk tarihini araştırdı ve Türk gençliğine 4 ciltlik bir tarih kitabı verdi. Türk tarihinin ve cihan tarihinin umumi görünüşüne yeni bir ışık ve yeni bir mana veren bu tarih kitaplarını okutmak vazifesini üzerlerine almış Türk muallimlerine, cemiyetin Türk tarihi sahasında yaptığı ilmi tetkiklerin neticelerini göstermek ve mekteplerimizdeki tarih derslerine verilecek yeni cepheler hakkında meslektaşlar arasında bir fikir ve hedef birliği vücuda getirmek üzere Marif Vekaleti ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti el ele verdi. 1932 Temmuz'unda Ankara'da 1. Türk Tarih Kongresi'ni topladı. En asil bir gayeye hayatlarını vakfetmiş olan yüzlerce meslektaş memleketin her tarafından Ankara'ya koştular. Büyük Gazi'nin yüce ve kutlu varlığının aydınlattığı samimi bir çalışma havası içinde milli davayı sarsılmaz bir iman ile kuvvetlendirerek iş başına döndüler. 1. Türk Tarih Kongresi sayfa 5-6. Türk Tarih Tezi ilk ciddi sınavının 1932 1. Türk Tarih Kongresi'nde vermiştir. Zafer Toprağ'ın 1. Türk Tarih Kongresi hakkındaki şu değerlendirmesi önemlidir. 1932 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin ilk kongresi Türkiye'nin kültür yaşamında bir fay hattı oluşturacak güçteydi. 1932 öncesi ve sonrası kültürel bağlamda iki ayrı dünyaydı. Tarih bilimleri açısından da önemli bir kırılma noktasıydı. Yüzyıllarca süregelen Vakanüvis tarihçiliğinden 19. yüzyılın ikinci yarısında aktarmacı batı yanlısı popüler bir tarih anlayışına geçirmişti. İkinci meşrutiyetle birlikte bu tarih anlayışı yapılan çevirilerle çok daha bilimsel bir tabana oturtulmuş ancak aktarmacı anlayışı sürdürmüştü. 1932 Tarih Kongresi zaman ve zemin gözetilmeksizin batıdan alınan aktarmacı anlayışın Türk insanının kimliğini oluşturmada olumsuz etkileri olduğunu savunuyor, yerine yeni milli tarih anlayışını koruyordu. Bu kimi romantik özlemleri beraberinde getiriyorsa da tarih bilimini çok daha geniş bir tabana oturtarak çağdaş tarih anlayışını yakalamaya yönelik önemli bir adım atılmasına vesile oluyordu. Toprak AG'ye sayfa 148. 1. Türk Tarih Kongresi'nde Batı merkezi tarihi açıkça başkaldırılmıştır. Örneğin bu kongrede Yusuf Akçura, o zamanlar Türkiye'de sosyal Darwinist Batı merkezi tarihin en önemli temsilcisi olan Ali Reşat'ın tarih görüşünü çok ağır bir şekilde eleştirmiştir. Ali Reşat, kitaplarında bir tür sosyal Darwinizme yer vermiş ve Fransa merkezi bir tarih anlayışını, sömürgecilik ve emperyalizm boyutlarını hiç dikkate almadan kitaplarına yansıtmıştır. Atatürk işte tam da bu görüşe karşı Türk tarih tezini geliştirmişti. Nitekim 4 ciltlik tarih ders kitaplarının 1931 baskısında çağdaş dönemi kapsayan 3. cildinde Avrupa tarihine tek bir satır ayrılmamıştır. Daha sonraki yıllarda Avrupa tarihi kitaplara konulmaya başlanmıştır. 1. Türk Tarih Kongresi'nde Yusuf Akçura'nın yaptığı konuşma Batı merkezi tarihi reddiye niteliğindedir. Akçura konuşmasında Fransa merkezi bu tarih görüşünü ve bu görüşün en önemli savunucularından Ali Reşat'ı eleştirmiş, Türklerin dünyaya bakışının bundan sonra Avrupa gözüyle olmayacağını söylemiştir. AG'ye sayfa 242-243. Atatürk 1. Türk Tarih Kongresi'ne büyük önem vermiştir. Fırsat buldukça kongreye katılmış, bazen bildiriler sunulurken sessizce salona girip kendisi için ayrılmış yere oturarak bildirileri dinlemiş, zaman zaman elindeki küçük deftere notlar almış, aralarda bildiri sunanlarla tarih sohbetleri yapmıştır. Atatürk iki tarih kongresi arasında her fırsatta tarihçilerimize, dilcilerimize seslenmiştir. 1935 yılında meclis kürsüsünden tarihçilerimize şöyle seslenmiştir. Tarihimizin ve dilimizin karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründeki analıklarını reddolunmaz ilmi belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk milleti için değil fakat bütün ilim alemi için dikkat ve uyanışı çeken kutsal bir vazife yapmakta olduklarını emniyetle söyleyebilirim. 1937'de 2. Türk Tarih Kongresi düzenlenmiştir. Türk tarih tezinin derinleştirilip güçlendirilmesi için tarih çalışmaları kadar arkeoloji, dil ve antropoloji çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Hasan Cemil Çambel, Makaleler, Hatıralar, Ankara 1964, sayfa 15. Ayrıca Türk tarih tezinin temel amaçlarından biri, Batı merkezi tarihe başkaldırmak olduğuna göre tarih çalışmalarına yabancı bilim insanlarının, tarihçilerin, dilcilerin, antropologların da katılması gereklidir. İşte 1937'deki 2. Türk Tarih Kongresi'nde bu gerçekler doğrultusunda hareket edilmiştir. 2. Türk Tarih Kongresi, yabancı bilim insanlarının da katılımıyla çok daha geniş çaplı olmuştur. Toprak AG'ye sayfa 162. Kongreye Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyeleri dışında üniversitelerden ve yüksekokullardan akademisyenler, bilimsel kurumlardan temsilciler, orta öğretim tarih öğretmenleri, İstanbul'dan yabancı okul temsilcileri ve yabancı bilim insanları katılmıştır. Tebliğ sunan bilim insanlarının yarıdan fazlası yabancıdır. Sunulan bildirilerin çoğu arkeolojiyle ilgilidir. Afet İnan, Yusuf Ziya Öder, Şevket Aziz Kansu, Fuat Köprülü, Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Hikmet Bayur, Şemsettin Günaltay hem birinci hem de ikinci kongreye katılan bilim insanlarıdır. Oral AGE sayfa 46-47. Kongrenin fahri başkanı, dünyaca ünlü antropolog Öcan Pittard'tır. Kongrede bildiri de sunan Pittard, aslında kongreye damgasını vurmuştur. Kongrede as başkanlar ise Hasan Cemil Çambel, Halil Ethem Eldem ve Afet İnan'dır. Hasan Cemil Çambel, 1935'te Yusuf Akçura'nın ölümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na getirilmiş, Berlin'deki Alman Arkeoloji Enstitüsü onur üyeliğini seçilmiş, çok değerli bir bilim insanıdır. Halil Ethem Eldem, Asar-ı Atika Müzesi'nin başında bulunan bir arkeologtur. Afet İnan ise o günlerde daha çok antropolojiyle uğraşan bir bilim kadınıdır. Toprak AG'ye sayfa 162. Bu kongrede Türk tarih tezi, arkeoloji, dil ve antropoloji bilimleriyle güçlendirilmiş, dil-tarih ayrılmazlığı pekiştirilmiştir. İkinci Türk Tarih Kongresi'nde sunulan önemli bildirilerden bazıları şunlardır. Bakınız İkinci Türk Tarih Kongresi İstanbul 20-25 Eylül 1937. Kongre çalışması ve kongreye sunulan tebliğler. TTK yayınları İstanbul 1943. 1. Öcen Pittard, kongreye iştirak eden yabancılar adına kongreyi açış nutku. 2. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu'nun arkeolojik faaliyeti. 3. Hamit Zübeyir Koşay, Türk Tarih Kurumu tarafından Alacahöyük'te yaptırılan hafriyatta elde edilen neticeler. 4. Şevket Aziz Kansu, Ankara ve civarının prehistoryasında yeni buluşlar. 5. Öcen Pittard, Neolitik devirde Küçük Asya ile Avrupa arasında antropolojik münasebetler. 6. İbrahim Necmi Dilmen, Türk Tarih Teorisinde Güneş Dil Teorisinin Yeri ve Değeri. 7. Yusuf Ziya Özer, Son Arkeolojik Nazariyeler ve Subarlar. 8. Abdülkadir İnan, Altay'da Pazırık Hafriyatı'nda çıkarılan atların vaziyetini Türklerin defin merasimi bakımından izah. 9. Von der Osten, Anadolu'da M.Ö. 3. bin yıl. 10. H. Güterbock, Etiler'de Tarih Yazıcılığı. 11. Arif Lütfi Mansel, Ege Tarihinde Akalar Meselesi. 12. W. Brandestein, Etrüsk Meselesinin Şimdiki Durumu. 13. Hasan Reşit Tankut, Dil ve Irk Münasebetleri Hakkında. 14. Kerim Erim, Sümer Riyaziyesinin Esas ve Mahiyetine Dair. 15. İsmail Hakkı İzmirli, Şark Kaynaklarına Göre Müslümanlıktan Evvel Türk Kültürünün Arap Yarımadası'ndaki izleri. 16. Geza Feher, Turko-Bulgar, Macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürü, Türk kültürünün Avrupa'ya tesiri. 17. Reşit Rahmeti Arat, Türklerde Tarih Saptı. 18. Ernst von Asser, Felsefe Tarihinde Türkler. 19. Marguerite Dellenbach, Türklerin Antropolojik Tarihine Dair Vesikalar. 20. Bossert, Türk Sanatının Keşfi. 21. Şevket Aziz Kansu, Selçuk Türkleri hakkında antropolojik bir tetkik ve neticeleri. 22. Henry V. Valloy, Garbi Asya'nın ırklar tarihi. 23. Henry A. Alföldi, Türklerde Çift Krallık. 24. Kont Zici, Macar kavminin menşeine dair. 25. T.J. Arne, Türkmen Stebi'nin kabile tarihi, nüfusu ve bunun Anadolu ile münasebetleri. 26. H.H. Sayman, Riyaziye Tarihinde Türk Okulu. 27. W. Keppers, Halk Bilgisi ve Cihan Şumul Tarih Tetkiki karşısında Öz Türklük ve Öz İndo-Germenlik. 28. H. Şel, Eski Vesaik İlmi. 29. Sabri Atayolu, Türk Kırmızısı. 30. Saffet Engin, Eti ve Grek Dini Sistemlerinin Mukayesesi. 31. C. Boş, Tarihte Anadolu. 32. Nevzat Ayaz, Türkler ve Tabiat Kanunu. 33. Fatih Gökmen, Eski Türklerde Heyet ve Takvim. 34. Sadi Irmak, Türk ırkının biyolojisine dair araştırmalar, kan grupları ve parmak izleri. 35. Nurettin Onur, kan grupları bakımından Türk ırkının menşei hakkında bir etüt. 36. Şeyh Akkaya, Sümer dilinin Babil diline tesiri. 37. Remzi Oğuz Arık, Proetilere dair. 38. Prati, Türklerde Hristiyanlık. 39. A. von Gabain, Hun-Türk münasebetleri. 40. T.H. Baltacıoğlu, Edremit civarında Türk aşiretleri. 41. Kamil Kepecioğlu, Türklerde spor. 42. İsmail Hakkı İzmirli, Peygamber ve Türkler. 43. W. Brandestein, Limni'de bulunan kitabe, Etrüsklerin Anadolu'dan neşet ettiklerine dair dil bakımından ehemmiyetli delili. 44. Sadi Maksudi Arsal, Beşeriyet tarihinde devlet ve hukuk mefhumu ve müesseselerinin inkişafında Türk ırkının rolü. 45. Le de la Porte, Eti, Haddi'nin aşağı Mezopotamya ile siyasi ve kültürel münasebetleri. Atatürk, 1. Tarih Kongresi ile olduğu gibi 2. Türk Tarih Kongresi ile de ilgilenmiştir. İnalcık AG'ye sayfa 140. 1. Tarih Kongresi'nde olduğu gibi ikincisinde de Atatürk oturumları izlemiştir. Zafer Toprağı'nın dediği gibi dünyada 6 gün süren bir bilimsel kongreyi baştan sona izleyen tek devlet başkanı belki de Atatürk'tü. Toprak AG'ye sayfa 163-171. Dahası tarih kongrelerine yerli ve yabancı bilim insanlarınca sunulan 90 kadar bildirinin tamamını okuyan Atatürk, görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerini ayrı ayrı tüm bildirilerin altına yazarak Türk Tarih Kurumu'na göndermiştir. Örneğin Türk Tarih Kurumu başkanlarından Ulu İdemir, Atatürk'ün bir gecede 10-15 bildiri okuduğuna tanık olmuştur. Ulu İdemir, Yılların İçinden Ankara 1991 sayfa 36. Gündüzleri tarih kongrelerini takip eden, geceleri sofrasında tarih sohbetleri yapan Atatürk, zaman zaman da kongreye sunulacak bildirilerin hazırlanmasında tarihçilere yardım etmiş, hatta Hasan Cemil Çamber'in Ege Medeniyeti konulu bildirisinde olduğu gibi bütün bir bildiriyi kendisi hazırlamıştır. Hasan Cemil Çamber, Makaleler, Hatıralar, Ankara 1987 sayfa 78. Halk Evlerinde ve Ülkü Dergisi'nde Türk Tarih Tezi. Atatürk bir taraftan Türk Tarih Tezi'ni belli bir olgunluğa ulaştırmak için Türk Tarih Kurumu'nu kurup tarih kongreleri düzenlerken, diğer taraftan 4 ciltlik tarih serisiyle Türk gençlerini bu yeni tarih anlayışına göre yetiştirmeye başlamıştır. Atatürk, bütün projeleri gibi tarih ve dil tezleri projesinin de mutlaka halka anlatılmasını ve benimsetilmesini istemiştir. Atatürk'ün bu isteğinin yerine getirilmesinde 1932'de kurulan Halk Evlerinin, Halk Evi dergilerini ve 1933'te çıkmaya başlayan Ülkü dergisinin çok önemli bir yeri vardır. Çok kısa bir sürede Tunceli'den Edirne'ye kadar neredeyse Türkiye'nin her yanında birer şubesi açılan Halk Evlerinin çalışma kolları ve etkinlik alanlarından biri de tarihtir. Halk Evlerinin Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi, kolu, kentlerde, kasabalarda, köylerde halkın bilgi, kültür düzeyini yükseltmek için konferanslar düzenlemiştir. Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, İstanbul 2005, sayfa 133. Tarih konulu konferanslarda halka neden-sonuç ilişkisine dayanan, Türklerin kültür ve uygarlığa yaptıkları katkıları ön planda bulunduran, tarihi olaylardan ders çıkarmaya esas alan bir mantıkla Türk ve dünya tarihi anlatılmıştır. Ayrıca toplam sayısı 62-75 arasında olan AG'ye sayfa 141, Halk Evleri dergilerinde de Türk tarih tezi halkın anlayabileceği bir dille halka anlatılmıştır. Halk Evleri kendi dergileri dışında bulundukları illere göre kitaplar da çıkarmıştır. Bu dergi ve kitaplarda yerel tarih araştırmalarına da yer verilmiştir. Örneğin Gaziantep Halk Evi 1936'da 367 sayfalık şehrin tarihini ve kültürünü anlatan çok kaliteli bir kitap çıkarmıştır. AG'ye sayfa 142. Kadro dergisiyle birlikte Türk devriminin en önemli süreli yayın organlarından biri Ülkü Dergisi'dir. Ülkü Dergisi 1933-1950 arasında tam 17 yıl yayımlanmıştır. Gümüşoğlu AG'ye sayfa 150. Atatürk, ülküden öz ülkümüzü yaratmak için kutlu verimler beklerim diyerek vermiştir adını ülkünün. Bu cümle derginin ilk sayısında Mustafa Kemal adının hemen altında yer almıştır. Naim Onat, Atatürk ve Ülke adı, Ülkü Dergisi, cilt 12, sayfa 70, 1. Kanun 1938, sayfa 337-338, Oral AG'ye sayfa 72, Gümüşoğlu AG'ye sayfa 150. Ülkü Dergisi'nin 3 numaralı disiplin başlığı tarihtir. Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi'nin tarih konulu yazılarını şöyle sınıflandırmıştır. Ülkü'de, dünya tarihinde Türklerin köklü bir tarih olduğunu anlatan, bu görüşe karşı çıkanların savlarını çürüten yazılara yer vermek. Türk uygarlığını, tarihi eserleri ve tarihi belgeleri ile ele alan incelemeler. Türk tarihinde iz bırakan kişileri ve eserleri tanıtan, yerli ve yabancı araştırmacıların yazıları. Halk Evlerinde yapılacak tarih ve folklor araştırmalarına, halk arasında yaşayan Türk mitlerine ait derlemelere yer vermek. Tarihi eserlerin belgelerini, önemini kavrayacak bir milli bilinç oluşturacak bir yayın çizgisine dikkat etmek. Gümüşoğlu AG'ye sayfa 164-165. Ülkü Dergisi'nde özellikle Atatürk'ün hayatta olduğu 1933-1938 arasında Türk tarih dizi doğrultusunda çok sayıda makale yayınlanmıştır. Bakınız Gümüşoğlu AGE sayfa 310-321. Bu makalelerin çoğu Atatürk'ün tarih, dil ve din çalışmalarının gönüllü neferi, Milli Eğitim Bakanı ve Ülkü Dergisi yazarı Dr. Reşit Garip tarafından yazılmıştır. Dr. Reşit Garip, Ülkü Dergisi'nin Ekim 1933 tarihli ilk sayısında Atatürk'ün Türk tarih tezini şöyle açıklamıştır. 1. İnsanlığın beşiği Orta Asya'dır. Hayat en evvel orada başladı ve en evvel orada tekamül etti. 2. Dünyanın ilk medeniyeti Orta Asya'da, Orta Asya'nın asli halkı ve ilk sakin olan Türk ırkı tarafından kuruldu. 3. Türk ırkını antropolojik ırk tasnifinde brakisefal alpli tipi temsil eder. 4. Avrupa ve Asya münasebetleri hadiselerinden büyük muhaceretler, göçler garptan şarka, batıdan doğuya doğru değil, daima şarktan garba doğru olmuştur. 5. Orta Asya'nın muhtelif devirlerde şiddetini artıran kuraklık hadiseleri en mühim amil olarak Türkler büyük göçlerle dünyanın muhtelif sahalarına yayılmışlar ve buralarda eski medeniyetleri kurmuşlardır. 6. Türk dili ana dildir. 7. Eski medeniyetler için olduğu gibi haksız olarak İslam medeniyeti denilen daha yeni devirler medeniyetinde de birinci derecede kuruculuk ve yapıcılık rolü Türklerindir. 8. Anadolu, Paleolitik devrin sonlarından itibaren Türkleşmeye başlamış, Kalkolitik devirde bu Türkleşme azami derecede genişlemiş ve Selçuk devri sonlarına kadar binlerce yıl süren istilacı veya hulülcü akınlar Anadolu'yu ırki manzara itibariyle Türklüğü en saf, en melezsiz temsil eden sahalardan biri haline getirmiştir. O derece ki Türklüğün en eski tarihi Orta Asya olduğu kadar Anadolu'da mütalaa edilebilir. 9. Türk milletinin cihan medeniyetinin yürüyüş ve yükselişinde son birkaç asırdır tarihi rehberlik vazifesini ifa edemeyişi, arızi sebepleri ve amillere bağlı arızi bir safhadır. Bütün yüksek ve yaratıcı cevherlerini yaşatmak olan ırk bünyesi salimdir. Bu esaslar tahlil edilince görülür ki, Osmanlı tarih tezinin milleti ihmal ve inkar etmesine karşı Mustafa Kemal, tezi tek mevzu olarak ancak milleti alır, onu okur, onu araştırır, onu anlatır ve millet hayat ve istikbaline ait düsturlarını ancak onun geçmiş hayatından, onun tarihinden çıkarır. Reşit Galip, Türk İnkılabı ve Yabancı Tezler, Ülkü Dergisi, sayfa 1, 9 Ekim 1933, sayfa 164-177. Ülkü Dergisi, 1. ve 2. tarih kongrelerine büyük önem vermiş. Bu kongreler öncesinde ve sonrasında dergide bilgilendirici yazılara yer verilmiştir. Fali Rıfkı Atay ve İbrahim Necmi Dilmen, kongre öncesinde görüşlerini yazmışlar. Kongre sonrasında da Afet İnan'ın 2. Türk Tarih Kongresi'ne sunduğu Osmanlı Tarihine Umumi Bir Bakış ve Türk İnkılabı adlı bildirisi gibi bazı önemli bildiriler yayınlanmıştır. Oral AG'ye sayfa 87. Ülkü Dergisi'nde tarih felsefesi ile tarih, dil ve antropoloji ilişkisini dikkate alan yazılar ile İslam öncesi Türk tarihinden Osmanlı tarihine kadar birçok alanda çok sayıda tarihsel içerikli makale yayınlanmıştır. 25. ayrımın sonu sayfa 343.